Ayrım 22.
Bu saatlerce sürmekte. Eğer kadınlar kararlarını değiştirmezlerse bir sertifika ile kürtaja izin verilmektedir. Doğu Alman kadınların birleşmeden sonra en fazla şikayet edeceği konulardan birisinin bu olduğu söylenmektedir. Papa, çoğu kilise tarafından sağlanan danışmanlık birimlerinin ve izinlerin kaldırılmasını istemektedir. Alman Katolikleri 1996 yılı içinde 2 milyon imza ile kilisenin işleyişinde demokrasi talep edeceklerdir. Papa ise tepkisini 1997'de gösterecek ve Almanya'daki 22 boş kardinallik makamına bir tek bile Alman atamayacaktır. Batıl inançları desteklemekten kaçınmamış ve 1979'da İrlanda'ya yaptığı ziyarette Meryem Ana'nın 19. yüzyılda dünyaya inip kendini gösterdiği yer olarak bilinen Mayo kentine gidip hacı olmuştur. Karşı cinsle ilgili sabit fikirlerini dini görüşlerine yansıtmış ve sanki cinselliği bastırmayı papalığın ilk hedefi olarak belirlemiştir. Yeni beliren ve katı kuralları olan Katolik tarikatlara sempatisi vardır. Bunlardan biri dünya üzerinde yarım milyara yakın üyesi bulunan Neocatechumenate'dir. Papa bu tarikatı salt cinselliğin neden olduğu günahlar üzerine eğildiği için desteklemektedir. Birçok ülkede yasal kovuşturmaya uğramış bu tarikat delilik derecesinde sabit fikirli yobazların elindedir ve eşcinsellikten mastürbasyona kadar cinsellik içeren her etkinliği şeytani olarak nitelendirir. Dublin ise iki arada bir derededir. Anayasası gereği Kuzey İrlanda'yı ve sınırı tanımamaktadır. Fakat kuzeyde yaşanan sıkıntılardan payını almaktadır. İran'ın kendi sınırları içinde at koşturmasını engelleyememekte ve sert tedbirlere başvurursa da aynı kuzeyde olduğu gibi İran'ın gücünün artacağından çekinmektedir. Bunun yanı sıra çok sık olmasa da kuzeyden sızan kralcı teröristlerin silahlı eylemlerine maruz kalmaktadır. Diğer batılı ülkelerin tersine laiklik anlayışına aykırı düşen yanları vardır. 1937 Anayasası Katolik Kilisesi'ne özel bir yer ayırmıştır. Bu 1972'de kaldırılmasına rağmen pratikte hüküm sürmeye devam eder. Aynı anayasa boşanmayı yasaklamış ve kadınların yerini yuvaları olarak belirlemiştir. Her 10 kişiden 9'unun düzenli olarak kiliseye gittiği adada din yaşamın her alanındadır. Diğer batılı ülkelerde serbestçe satılan Playboy dergisi 36 yıl boyunca yasaklanmış ve bu yasak ancak 1995'te kaldırılabilmiştir. Devletin radyo istasyonlarında günde 2 kere kilise çanları çalınmakta, devletin TV'sinde ise bu çanlara Meryem Ana'nın görüntüsü eklenmektedir. İçinde bir kere siktir lafı geçtiği için McGahern'ın bir romanı sansürün gazabına uğramış ve hatta yasaklanmıştır. Boşanmanın yasallaştırılması için 1986'da yapılan referandumu tutucular kazanmış, 1995'teki referandumu ise %1'den daha az bir oy farkıyla kaybetmişlerdir. Fakat boşanma işlemleri o kadar karışık ve pahalı bir şekle sokulmuştur ki, beklenenin aksine çok az kimse boşanma davası açmaktadır. 1992 yılında tecavüze uğrayıp hamile kalan 15 yaşındaki bir kızın, kürtaj adada yasak olduğu için İngiltere'ye gidip orada kürtaj yaptırmasına izin verilmemesi, hükümetin yasaklara olan sadakatinin derecesini gösterir. 1978'de reformcu bilinen bir hükümetin çıkardığı bir kanun, prezervatif ve doğum kontrol haplarının satışını yasallaştırmış, fakat bunların ancak eczanelerden ve doktor reçetesiyle alınabileceğini belirlemiştir. Evlilik dışı doğan çocukların annelerinden alınıp ABD'deki Katolik ailelere verilmesi ve annelerinin ise köle olarak çalıştırılacakları manastırlara kapatıldığı öteden beri bilinmektedir. Bu tür manastırların sonuncusunun Ekim 96'da kapatılmasıyla bu çağ dışı uygulama gündeme gelmiş tepki doğurmuştur. 90'lı yıllarda Katolik papazların adının karıştığı birçok seks skandalı, cinsel ve eşcinsel ilişkileri kilisenin prestijini fazla olmasa da sarsmıştır. Kendisini Katolik Kilisesi'nin bir numaralı düşmanı ilan eden İrlandalı meşhur şarkıcı Sinéad O'Connor ise yalnızca Katolik gençlere sesini duyurabilmektedir. O'Connor, çektiği bütün acılardan kiliseyi sorumlu tutar ve dini bağnazlığın annesini delirttiğini iddia eder. Çocukluğunda annesinin kendisini yatırıp bacaklarını açıp kadınlık organına tükürmesi ve kadınlığını aşağılaması gibi olayları sık sık anlatmaktadır. Bir TV programında Papa'nın fotoğrafını yırtmıştır. Plakları Katolik Kilisesi'nin İngiliz emperyalizmi ile işbirliği yaptığını ve 1848'de 1 milyon kişiyi öldüren açlığa neden olduğunu anlatan şarkılarla doludur. İra içinde de Katolik eğilimler güçlüdür. Kilisenin yemin edilerek girilen örgütlere karşı olduğu bilindiğinden, yeni üyeler İRA'ya katılırken yalnızca bağlılık ve sadakat beyanında bulunmaktadırlar. Birçok İRA üyesi, Martin McGuinness'in örgüt içindeki en güçlü lider olarak sivrilmesinde iyi bir Katolik olmasının büyük bir rolü olduğunu kabul eder. İRA yıllarca Katolik çizginin dışına çıkmamaya özen göstermiştir. 1970'li yıllarda Cumhuriyetçi Haber, doğum kontrol hapını serbest bırakan bir reformu şiddetle eleştirmiştir. Sinn Féin 1980'li yıllarda her yıl 5000 kadının kürtaj için İngiltere'ye gittiğini belirterek ılımlı bir çözüm gerektiğini belirtirken kürtaja karşı olduğunu yazmaya ihmal etmeyecektir. Meis cezaevindeki Katolik mahkumların dini ihtiyaçlarından sorumlu olan papaz Faul, 1970'li yıllarda Cumhuriyetçi mahkumların komutanları tarafından zorla pazar ayinlerine getirildiğini yazacaktır. Yine 70'li yıllar İran'ın kontrolü altındaki barlara kadınların ancak belli saatlerde girebildiği yıllardır. Kadın sempatizanlar örgüte ancak 70'li yıllar sonlarında kabul edilmeye başlanmışlardır. İra, Papa'nın 1979'da adaya yaptığı ziyaretten hiç beklemediği bir darbe yemiş ve Papa konuşmasının önemli bir bölümünü şiddeti yermekle geçirmiştir. İra ise Papa'nın adadaki durumu pek anlayamadığını, Sinn Féin tarafından düzenlenen bir basın toplantısı ile ima etmiş ve kendisini savunmak için Hristiyan metodolojisinin baskıya direnmeyi önerdiğini iddia etmiştir. İran'ın kendini yeren kiliseye karşı geliştirdiği savunma mekanizması ilginçtir. Kiliseyi tamamıyla reddetmek yerine saygılı bir üslupla ve sabırla bütün sorunların İngiliz emperyalizminden kaynaklandığını ve şiddeti yeren konuşmaların muhatabının İngiliz ordusu ve kralcılar olduğunu tekrarlayıp durmaktadırlar. İra aynı sabırla silahlı mücadelesini 90'lı yıllara taşımış, yakalanan ve öldürülen her gönüllünün yeri anında doldurulmuştur. Buna karşın İra içinde ve özellikle iktidardaki grup, savaşın amaca giden yolu kısaltmadığının farkındadır. Özellikle Londra'nın Kuzey İrlanda ile olan idari ve coğrafi bağları koparmaya hazır olduğu konusunda verdiği mesajlar, İra'nın üzerinde oturduğu ideolojik zemini kaydırmıştır. Öte yandan silah gücüyle İngiliz ordusunu adadan çıkarıp sınırı kaldırmanın gerçekçi olmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar İngiltere'de ses getirici eylemler gerçekleşiyorsa da, Kuzey İrlanda'da İran'ın kayıpları büyüktür. 80'li yıllara İngilizleri adadan çıkarmanın kısa dönemli bir uğraşı olmadığı gerçeğini kabul ederek, uzun savaş teorisiyle giren Cumhuriyetçi Hareket, 90'lı yıllarda bir başka gerçeğe daha kafasını çarpmıştır. Eski çağlarda yaşamış ve tarihe savaş sanatının filozofu olarak geçmiş Çinli general Sun Tzu felsefesine çok basit bir önermeyle başlar. Askeri hüner yüzlerce muharebeye girip yüzlerce zafer kazanmak değildir. Vuruşmaya girmeden kazanmaktır. Diğer bir deyişle amacı en az çaba ve en az malzeme kaybı ile gerçekleştirmektir. İran'ın kayıpları giderek artmakta, liderlik ise uzun savaşın hangi aşamasına gelindiğini bile bilmemektedir. Özellikle de kralcı silahlı grupların sektaryen saldırılarına karşı Katolik halkı koruyamamaktadır. Çare olarak sektaryen eylemlere geçilmesi ve protestan sivillerin öldürülmesi kralcı grupları şaşırtsa da, propaganda cephesinde yenilgiye neden olmuş ve kralcıları daha da tahrik etmiştir. Sinn Féin'in güçlenip yasal bir parti olarak politik arenada yer alması ise, parti içindeki cumhuriyetçilerin isimlerinin ve fotoğraflarının günlük gazetelerde yer alması anlamına gelmekte. Bu da kralcı silahlı grupların hedef seçimini kolaylaştırmaktadır. Bu kısır döngü cumhuriyetçilerin aleyhine çalışmaktadır. Bir zamanlar haydutlar ülkesi olarak bilinen ve İran'ın kontrolünde olan South Armada bile İran'ın eylem gücü azalmıştır. Thatcher anılarını yazdığı bir kitapta South Armada dünyanın en fazla bombalanmış polis karakolu olma özelliğine sahip bir karakolu ziyarete ancak kamuflajlı ceket giyerek ve helikopterle gidebildiğinden yakınmaktadır. Fakat 90'lı yıllar civarında SAS, MI5 ve kralcı silahlı gruplar bu bölgede İRA'ya büyük kayıplar verdirmişlerdir. Mid Ulster bölgesinde Kral Fare lakabıyla tanınan acımasız bir kralcı ve çetesi gelişi güzel, hedef seçtikleri Katolikleri işkence yaparak öldürerek İRA'yı ateşkesi düşünmeye zorlamışlardır. Polislerin kayıtlarına göre ise Belfast'ta İRA Ulster Savunma Cemiyeti ve Ulster Gönüllüler Gücü'ne ait kralcı silahlı gruplarla baş edememektedir. Kral Fare Billy, protestan toplumdaki kuşatılmışlık kompleksinin silahlı ifadesidir. Kendinizi birdenbire silah, kaynak ve sayı olarak sizden üstün bir düşmanla karşı karşıya bulursanız ne yaparsınız? Sizin tek silahınız onlardan daha acımasız olmaktır. Kral Fare kurbanlarının çoğunu yalnızca Katolik oldukları için öldürdüğünü kabul etmektedir. Cumhuriyetçilerin öldürdüğü her güvenlik görevlisi için bir Katoliği öldürmek, kendisinin Şankil kasaplarından alıp geliştirdiği bir mücadele yöntemidir. Kendisi ve bu acımasızlığı bölgenin alışılmış çelişkilerinden birisidir. Kral Fare dindardır. İçki ve sigara içmez. 1997'de hüküm giyip H bloklara gönderildiğinde oradaki taraftarlarına küfürlü konuşmayı yasaklayacaktır. Daha önceki hapis yıllarında dinle nasıl tanıştığını ise şöyle anlatır. Aklım bir sürü sorunlarla bombardıman edilmişken İncil'i açtım. İlk okuduğum mısra gözlerimi aydınlattı. Bana kuvvet veren İsa kanalıyla her şeyi yapabilirim. İran'ın suikast girişimlerinden ve polisin kendini tutuklama çabalarından yıllarca sıyrılmasını bilir. 1997'de ölümlerden bıkmış bir kadıncağızı ölümle tehdit etmekten hüküm giyip H bloklara gönderilecek ve yılın sonunda İrlanda Ulusal Kurtuluş Ordusu INLA mensupları tarafından öldürülecektir. Bölüm 5. Ateşkes 1994- İnsani yöntemleri olan savaş, uygar savaş söylemleri, insani duygulara yönelik saygı hipokrasidir ve gerçek dışıdır. Evlerindeki koltuklarında oturan generallerin tüketimi için üretilmiştir. İnsani yöntemleri olan savaş yoktur. Uygarca savaş diye bir şey yoktur. Bütün savaşlar uygarlık dışıdır ve barbardır. Savaş borularından üflenen ilk sesler, aynı zamanda insanoğlunun ilerleyişinin matem çanlarından yükselen seslerdir. Ulster Volunteer Force'ın yayın organı Combat'ten. İngiltere ve İrlanda'da seçilmiş hedeflere yönelik kararlı ve yoğunluklu bir sıra saldırı İngilizlerin çekilmesini sağlayacaktır. Jerry Adams'ın Brownie takma adıyla yazdığı 3 Nisan 1976 tarihli bir makaleden. Diyalog. Bu ortam ve 90'lı yılların Avrupa'yı birleştiren iyimserliği, barışı ve çözüme yönelik arayışları getirmiştir. Bir yandan bombalamalar, ölümler ve zulüm sürerken perde arkasında bir diyalog başlamıştır. 1979'da Jerry Adams'ın tarihi kahraman Wolf Tone'un mezarı başında yaptığı konuşmayı hatırlayanlar bu diyaloğun geciktiğini bile düşünmektedirler. Adams o gün İran'ın zaferi silah gücüyle kazanamayacağını açık olarak belirtmiştir. O günden beri süren arayışlar 1994 Ağustos'unda İran'ın ateşkes ilanını getirecektir. Bu 90'lı yılların başında bir Katolik papazın büyük bir sabırla ilgili taraflar arasında mekik dokumasıyla başlar. Papaz Raid, kilisenin İra'yı ve şiddeti kınamaktan öte görevleri olduğunu savunmaktadır. Kendisi gibi düşünen birkaç meslektaşının yanı sıra, ilk müttefiği Katolik seçmenlerin çoğunu temsil eden Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin lideri John Hume olur. Hume, 1985'te İra Ordu Konseyi ile gizli ve sonuçsuz bir toplantı yapmıştır. İra'nın iddia ede geldiğinin tersine, barışın önündeki engelin İngiliz yönetimi ve ordusu değil, İran'ın kendisi olduğuna, cumhuriyetçilerin amacı gerçekleşip de ordu adadan ayrıldığında protestanlardan oluşmuş polis gücünün ve kralcı çetelerin ortalığı kana bulayacağına inanmaktadır. Papaz Reid 1988'de Hume'la Adams'ı buluşturur. Ateşkese giden kapılar bu toplantıyla açılır. Arkasından Dublin, Sinn Féin'le doğrudan ama gizli bir kontak kurar. İleriki tarihlerde Dublin birlikçilerle bile temasa geçecektir. Kralcı cephede ise özellikle Ulster gönüllüler gücüne ait mahkumlar silahlı mücadeleyi sorgulamaya başlamışlardır. Düşünceye kapalı birlikçi toplum için bu yeni ve ilerici bir adımdır ve bu adım bu grubun silahlı eylemlerini asgariye indirecektir. Barışa giden yolu ölümlerle tıkamayı gaye edinmiş olan şiddet yanlısı Ulster Savunma Cemiyeti bu grubu alay konusu yapmak için onlara barışçılar ismini takacaktır. Sinn Féin 1987-88'de eski çizgisini değiştirip diyaloğa hazır olduğu izlenimi veren iki belge yayınlar. Barış için senaryo ve barışa doğru bir strateji. 1989'da Berlin Duvarı'nın çökmesi ve 1990'da en çok nefret edilen İngiliz ünvanına sahip Thatcher'ın koltuğunu kaybetmesi İra cephesinde iyimserliğe yol açar. 15 yıldan sonra ilk kez İra Noel için 3 günlük ateşkes ilan eder. Şubat 1992'de ise Sinn Féin kendi bünyesinde tartışma başlatmaya yönelik olarak hazırlanmış bir belgeyi kamuoyuna açıklar. İrlanda'da kalıcı bir barışa doğru. Amaç yalnızca cumhuriyetçiler arasında değil, başta Katolik toplum olmak üzere bölge ile ilgili herkesi tartışmaya çekmektir. Belge her ne kadar eski görüşlere sadık kalıp, kralcı birlikçi protestan toplumun demokratik haklarının ancak birleşik ve bağımsız İrlanda içinde var olabileceğini yineleyip, İngiliz yönetiminin ve ordusunun barışçı yollarla ve düzenli olarak adadan çekilmesini son hedef olarak belirtiyorsa da, bunun gerçekleşmesi için bir zaman limiti koymamaktadır. 1972'deki zaman limitinin 3 yıl, 1987'dekinin ise bir İngiliz hükümetinin yaşam süresi 5 yıl olarak belirlendiğini hatırlayanlar, Cumhuriyetçi Hareket'in ödün vermeye hazır olduğu izlenimini edineceklerdir. Adams, yeni başbakan Major'a bir mektup göndererek barış görüşmelerinin başlamasını talep eder. Fakat arkasından beklenmeyen gelir. İra, Londra'nın göbeğinde başbakanlık konutunu havan ateşine tutar. Bu şekilde 1994 Ağustos'una kadar İra savaşa devam edecektir. Ateşkesten 5 ay önce bile yine olmayacak olur ve çok iyi korunduğu sanılan Londra'nın Heathrow Havaalanı 2 gün arayla havan ateşine tutulur. Havan mermilerinin patlamamak üzere dizayn edilmiş olması, İra'nın ateşkes görüşmelerini felce uğratacak can kayıplarından kaçındığını ama gücünü göstermek istediği izlenimini uyandıracaktır. Londra ise teröristlerle masaya oturmayacağını yinelemesine rağmen teröristleri masaya çekmenin yollarını aramaktadır. Başbakan Major'ın İra ya da Adams'la diyalog midemi bulandırır dediği 1993 yılında gizli görüşmeler çoktan başlamıştır. Katolik cepheden gelen girişimi nasıl bir papaz başlattıysa, hükümeti görüşmelere yanaştırmak bir istihbarat görevlisine düşecektir. Dağcı Kod isimli Michael Oatley, meslektaşlarının tersine sürmekte olan savaşın kazanılamayacağını meslekteki uzun yılları sonucu öğrenmiştir. 70'li yıllardan beri İRA ile Londra arasındaki tek iletişim yoludur. Aynı yıllarda yine bazı istihbarat görevlilerinin İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki anlaşmaları, Londra'yı örnek olarak gösterme konusunda Sinn Féin'e akıl verdikleri daha ortaya çıkacaktır. Dağcı'nın girişimleriyle hükümetle İRA arasında kamuoyundan ve bazı bakanlardan bile gizlenen bir iletişim kanalı kurulur. Bu kanal 1990 ve 93 arasında İran'ın sayısız kereler mesaj alıp gönderdiği ve yüksek kademedeki bürokratlarla toplantılar düzenleyeceği bir kanal olur. Bu kanal bir süre sonra Observer gazetesi tarafından ortaya çıkarıldığında ise Dublin'in, polisin ve birlikçilerin tepkisinden ürken hükümet bu kanalın varlığını inkar edecek, toplantıların tutanaklarında tahrifata yeltenecektir. Yumuşamaya ve ateşkese giden yolda diğer adımda bölgenin idaresiyle ilgili modellerin konuşulmaya başlanmasıdır. Bu olumlu bir adımdır ve ateşkese giden yoldaki engellerin kaldırılmakta olduğuna işarettir. Gerçi iki toplumun barış içinde bir arada yaşamasını hedefleyen çalışmalar yeni değildir. 70'li yılların başında Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin SDLP önerdiği model güncelliğini korumaktadır. Sudan'ın üzerinde Londra'nın ve Paris'in ortak egemenliğinden esinlenen SDLP, Dublin'in ve Londra'nın kondominyum adı verilen bir modelle Kuzey İrlanda'nın idaresini paylaşmasını öngören bir plan hazırlamıştır. 1984'te ise muhtemel modelleri araştıran Yeni İrlanda Forumu, bu plandan yola çıkarak Londra ve Dublin'in atayacağı batkanların Belfast'ta konuşlanacak seçilmiş bir meclisle yaşama ve yürütmeyi paylaşması ve böylece hem iki başkentten doğrudan hem de yerel meclis ve kurumlarla demokratik yoldan yönetimin sağlanacağı bir model geliştirir. Bu model, mecliste çoğunluğu oluşturması kaçınılmaz olan Protestan partilerin Katolik azınlığı ezmesini Londra ve Dublin'in müdahaleleriyle engellemeye yöneliktir. Britanya'daki bütün partiler tarafından desteklenen bir panelce belirlenen Kilbrandon modeli ise yürütme ile ilgili görevleri 5 kişilik bir kurula bırakır. Kurulun 3 üyesi bölge halkı tarafından seçilecek, diğerlerini Londra ve Dublin atayacaktır. 1990'lı yıllarda Avrupa Birliği'ne giden çalışmalar hızlanınca SDLP yürütme ile görevli kurula Brüksel'in de bir üye göndermesini öneren yeni bir model geliştirir. Bu öneriye Brüksel'in sıcak baktığı söylenemez. Öte yandan böyle bir öneri Avrupa'nın Bask ve Korsika gibi çatışmalı her bölgesinde Avrupa Birliği'nin müdahalesini gerektirecektir ki bu hem İspanyol hem de Fransız hükümetlerinin canını sıkacaktır. 1993'te İngiliz İşçi Partisi'nin desteğiyle Institute of Public Policy Research isimli bir araştırma kurumu yeni bir model önerir. Bu model 5 kişilik kurula hem yasama hem de yürütme görevlerini verir. Fakat aynı zamanda modele demokratik bir yön vermek üzere Kuzey İrlanda Meclisi'ne veto ve kontrol hakkı getirir.